Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün haftaya bakışı yapıyoruz ama haftaya bakışta CHP kurultayını ele alacağız. Oradaki genel başkanın değişmesini, belki de yeni bir liderliğin ortaya çıkışını ele alacağız. Bu ne anlama geliyor? Neyi değiştirir? Türkiye'deki yankıları ne olabilir? Esas itibariyle de CHP içerisinde nasıl bir dönüşme yol açabilir gibi konuları ele alacağız. Evet, çok kişi beklemiyordu galiba. Kılıçdaroğlu yeniden kazanır diyorlardı. Ama değişim talebi aşağıdan gelen karşılık gördü ve başlangıçta az bir oy da olsa sonuçta genel başkan değişti. Bu değişiklik bence ilk tespitim onu söylemiş olayım. CHP'de ya daha doğrusu siyasi partilerde siyaset yapmak yasaktı. Belki ilk defa CHP kongresinde bir siyaset yapıldı. Bu açıdan benim için sevindirici. Siyaset siyasi partiye geri döndü. Benim değerlendirmem bu oldu. Bakalım sen nasıl değerlendireceksin?
Yani biz konuşurken seninle hem bu programda hem de program dışında konuşurken aslında hani kurultayın o kadar da sonucunun belli olmadığını ikimiz de tespit etmiş idik ya. Yani sonucu açık bir kurultay. Ben şöyle bir benzetme yapayım. Sonuçta Türkiye'de siyaset kurumu ölüydü yani kalbi durmuştu. Bu seçimdi, işte kongreydi, kurultaydı gibi şeyler bir tür elektroşok darbesi gibi düşünülebilir. Dolayısıyla hani şimdi kalbi durmuş ama buna bir elektroşok tatbik ediyoruz. Niye ediyoruz? Çünkü işte ya çalışırsa diye tatbik ediyoruz. Demek ki öyle bir ümit var yani ve CHP kurultayı bu darbeye bir cevap verdi. Yani kalp çalıştı yani. Bu çalışmayı sürdürecek, çalıştığı zaman sağlıklı bir hayat olacak filan diye düşünmek için çok erken ama bir hayatiyet belirtisi ortaya çıktı diye bakıyorum. Ben yani sana bu anlamda sonuna kadar katılıyorum yani. Bir şey oldu yani. Bizim normal Türk siyasetinin trendleri içinde baktığımızda olmasını beklemediğimiz bir şey oldu. Sadece öyle de değil. Yani Türk siyaset tarihinde ilk defa bir genel başkan belirli bir iddiayla girdiği parti kongresine ikinci defa alıyor yani. Kaybetti.
Evet, benim bildiğim bir Yıldırım Akbulut var idi. Mesut Yılmaz'ın karşısında seçim kaybetmişti. Anavatan'da başbakandı ve genel başkandı. Bir de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken kongreye girdi ve kaybetti. Bunun dışında ikili yarışma olan kongrede çok fazla yok Türkiye'de. Bir Recai Kuta'nın Abdullah Gül'le giriştiği Saadet Partisi'nin kongresinde 2001 yılında oldu bu yarış. Ama orada zaten parti yeniden açıldığı için bir sorun yok idi. Bir de Bahçeli'nin genel başkan seçildiği MHP kurultayında Alparslan Türkeş öldüğü için kongre yapıldı ve orada da ikili, önce çoklu sonra ikili bir yarış oldu. Bahçeli kazandı. O da 97 yılındaydı. Bir de Tansu Çiller galiba ikili girdi. O kazandı İsmet abiye karşı.
Evet, sonuçta bu ikili girilen işte mesela Yıldırım Akbulut hadisesinde de aslında sahadaki oyuncular kadar perde gerisindeki oyuncular da müessirdi ve genel olarak da o perde gerisindeki oyuncular tayin edici faktör oldu. Burada da gördüğümüz tablo bunu andırıyor. Yani perde gerisindeki oyuncu olarak İmamoğlu kurultay sonucunu belirli ölçüde, ciddi ölçüde etkiledi. Yani orada İmamoğlu olmasaydı bu kurultayın böyle bitmesini bekleyemezmişiz gibi görünüyor yani. Bu ayrıca üzerine konuşulması gerekiyor, saatlerce konuşulması gerekiyor
Bir de
olan bir
biraz
hadise.
önceki şeye bir şey daha ekleyelim. Muharrem İnce çıkmıştı. Çift yarıştı Kılıçdaroğlu ama o önceden belliydi zaten. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tam anlamıyla bir rekabet değildi.
Bence yani bunlar da o da tam anlamıyla bir rekabetti. Yani o da bir elektroşoktu ama şey buna reaksiyon göstermemişti. Bünye buna reaksiyon göstermemişti. Yani bu sefer gösterdi. İşte bu sefer göstermesinin arkasında dünyanın, Türkiye'nin konjonktürü, CHP'nin konjonktürü kadar İmamoğlu'nun mevcudiyeti de etkili olmuş gibi görünüyor. Yani istiyorsan onu ayrıca bir şekilde konuşuruz. Yani İmamoğlu ne manaya geliyor ve buradan sonra ne manaya gelir? Ama en azından şu kadarını söylemek gerekiyor gibi görünüyor. Buradan sonrasına yönelik tahmin yaparken o İmamoğlu faktörü bundan sonra da işi çetrefil hale getirebilecek. Yani bir yandan bir takım kanallar açılmasını, siyasetin daha hayatiyet sergilemesi için gerekli bir takım kanalların açılmasını sağlayabileceği gibi öteki taraftan da olayı daha çetrefil hale getirebilecek potansiyel taşıyor. Yani Özgür Özel tırnak içinde eğer bir lider lig performansı sergileyebilecek idiyse bile daha baştan bu pozisyonuna bir ipotek koydurmuş oldu. Bu ipotekle nasıl dans edecek onu göreceğiz yani. Kazanmış olduğu yarışı kendisinin kazanmadığı İmamoğlu'nun sırtında kazandığı intibanı daha ilk anda verdi. Buna mecburdu olabilir ama işte buradan itibaren bir sıkıntılı durum var yani. Kendisi açısından bakıldığında bu CHP açısından, Türkiye açısından bir sıkıntı olmayabilir. Bunu nasıl yöneteceğini göreceğiz. Ayrıca ele alınması gerekiyor olduğunu düşündüğüm ciddi bir mesele bu. Şeye dönecek olursak yani bu kurultay ikimize göre de sonucu açık bir kurultaydı ama sadece sonucu itibariyle değil, bu sonucun nasıl elde edilmiş olduğu itibariyle de Türkiye'de birçok şeyin değişmesine etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani neyi kastediyorum? Sonuçta eğer ilk turda 2 oy daha fazla almış olsaydı Özgür Özel ve işte Kılıçdaroğlu ilk turda yenilmiş olsaydı, çıkıp da işte bir veda konuşması yapsaydı salonda falan, başka bir şey olacaktı. Ama böyle 2 oy farkla ikinci tura kalınca ve Kılıçdaroğlu efendilik edip ikinci turdan çekilmeyince filan, orada hala böyle can havliyle kazanmaya çalışınca görünüyordu ki, tahmin etmek çok zor değildi ki, çok daha açık farkla bitecek ikinci tur. Bunu senin, benim, herkesin gördüğü şeyi Kılıçdaroğlu'nun ve çevresindekilerin görememesi, gördüklerini kabul edememeleri ve bu durumda böyle bir hezimete uğramaları yani bir araya katınca bambaşka bir hikaye çıktı ortaya. Öyle değil mi?
Evet, tabii. Yani dediğin gibi çekiliverseydi orada, bir de teşekkür konuşması yapsaydı, elini kaldırsaydı bambaşka bir tablo çıkardı.
Bir biçimde bir parti meclisi seçimlerinin sonuçları böyle olmazdı.
Olmaz.
Özgür Özel daha büyük bir ipotek altında kalır, iki taraflı ipotek altında kalırdı. Bundan sonrasına dair Kılıçdaroğlu'nun evinden, mutfağından söyleyeceği sözler bir süre daha bir ehemmiyet taşırdı. Aslında bir manası olmadığı halde ehemmiyet taşırdı. Bence zaten bir manası yoktu. Adamın bir manası yoktu yani. Adam boşluğu dolduran boşluktu benim açımdan. Ama sonuçta hala işte bir bisiklet merkezi olarak, küçük çaplı bisiklet merkezi olarak bir ihtimal CHP'nin içinden bir başka hareketin çıkması ihtimalinin odak merkezi olarak falan orada dururdu bir süre daha. Kendi kendisini imha etti. Bu anlamda kendisine çok müteşekkirim. Yani o ikinci tur için mücadele etmiş olması ve böyle hezimete uğramış olmasına çok müteşekkirim. Saygıdeğer eşinin Özgür Özel'e karşı tutumu vesaire filan gibi şeyleri de bunlarla paketlediğimde Türkiye böyle hani şimdi Yıldıray Uğur vesaire birileri böyle ama canım tamam da bu kadar da hakkını yemeyelim filan manasına gelebilecek lafları edip işte Kılıçdaroğlu siyaseti dedikleri şeye derin manalar yüklüyor olsalar da Kılıçdaroğlu bir hiçti ve bir hiç olarak gitmiş olmasının CHP açısından, CHP'nin yeni kadroları açısından çok rahatlatıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda büyük bir iyilik yaptı giderken yani.
Orada ben şöyle de bir bakıyorum. Daha çok Alevi inancına sahip olduğum için Alevilere dayalı bir örgütlenme var idi. Delegelerin çoğu da Alevi deniyor idi. CHP bir Alevi sorunu yaşamadan, Alevilerin yenilgi yaşadığı hissini ortaya çıkartmadan Kılıçdaroğlu dönemini kapatmış oldu. Bunda son tura girmiş olmasının da katkısı var diye düşünüyorum. Bu bence CHP açısından ve Aleviler açısından son derece önemli bir durum.
Yani işte Alevi meselesini tam olarak bilemiyorum. Yani şöyle bilemiyorum. Yani netice itibariyle CHP'de Aleviler hep müessir oldular. Kılıçdaroğlu'dan önce de müessir oldular. Kılıçdaroğlu
burada bir yenilgi duygusu tatmamış oldular. Bir hezimet uğramadı. Onlara bir meydan okuma olmamış oldu.
Evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde yenilmesinin bu probleme katkısını senin kadar hissetmedim. Bilmiyorum yani. Ama CHP bundan sonra da Alevilerin kendilerine rahat nefes aldıkları bir yer olmayı sürdürecek. Bir Alevi tartışması olmadı. Evet yani bu olmasını da beklemiyorum. Bundan sonra da olmasını da beklemiyorum. Yani sonuçta Aleviler CHP'nin içinde CHP'nin belli bir hissedarı olarak varlıklarını zaten sürdürmüşlerdi. Bundan sonra da sürdürecekler. Yani burada bir çatlamaya, bir kırılmaya falan yol açılmadı. Ama hani Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun mevzuya nasıl etki ettiği konusunda kendi payıma hiç düşünmemiştim yani. Fakat yani Kılıçdaroğlu dediğim gibi hani CHP'nin önünü açmış oldu. En azından kendisinin bugüne kadar siyasetin önünde bir takoz olarak varlığını CHP'nin önünde bir süreliğine daha takoz olarak sürdürme ihtimalini kendi kendine iptal ederek işte CHP'ye Özgür Özel'e büyük bir hizmette bulunmuş oldu o ikinci tura katılmakla. Öyle sakin bir hani sonradan çıkan videolarda gidemezsin falan diyen birilerinin karşısında süklüm püklüm duruşuyla aslında kendisini deşifre etmiş oldu diyelim yani.
Edilgen olduğunu, lider olmadığını orada giderken de göstermiş oldu.
Bu yani bütün herkes için böyle. Böyle olduğuna kalıbımı basarım yani. Erdoğan için de olay böyle olduğuna kalıbımı basarım. Aslında etrafında kuşatılmış, kendisini kuşatmış olan, kendilerine bir şeyler bahşetmiş olduğu insanlar tarafından orada tutuluyor olan insanlar bunlar. Yani çünkü mekanizma bu. Yani bu mekanizma aslında sonuç olarak bunu üretir. Ama bu mekanizma bir süredir artık çalışmıyordu da şimdi çalıştı. Gördüğümüz şey bu. Bu mekanizma Türkiye'nin menfaatine bir mekanizma değil. Mevcut siyaset mekanizması, örgütlenme tarzı yani. Türkiye'nin menfaatine bir örgütlenme tarzı değil. Ama o bile ölmüştü. Durmuştu yani. Şimdi çalıştı, bir şey yaptı. Buradan itibaren Türkiye siyaseti ve işte genel olarak Türkiye siyaseti, özel olarak CHP'nin ne yapacağını izleyeceğiz.
Şimdi şöyle bir değerlendirme nasıl olur acaba? Yani de şu açıdan değerlendirme. Özgür Özel'i oraya getiren, bu değişimi mecbur kılan duygu, arkadaki enerji neydi? Ne bu hale getirdi bu sonuç?
Birçok faktör var.
Sadece yenilmiş olmasın mı? Onun dışında başka faktörler de var mı?
Birçok faktör var. Birincisi yani sonuçta bütün dünyayı ırgalayan bir nasıl diyeyim ciddi bir endişe var. Her yerde endişe var yani. Endişenin yol açtığı şey nedir? Normal gündelik hayatında yani endişesizken yani öyle önüne bakmadan bildiğin alışkanlıklarla adımlarını atar gidersin. Ama eğer endişeliysen sağa sola bakarsın, dün yaptığını bugün yapmazsın falan yani. Sonuçta böyle bir hepimizi, bütün dünyayı endişeye sevk edecek bir konjonktürde yaşıyoruz. Hepimiz tetikteyiz yani. Birincisi bu. İkincisi sonuçta Kılıçdaroğlu ilk defa yenilmiyor. Eğer ilk defa yenilmiş olsaydı, yani dün gelmiş olsaydı bu kurultayda başına bunlar gelmezdi. İlk defa yenilmiyor. Uzun süredir yeniliyor. Artık bunun yarattığı bir bıkkınlık zaten vardı. Üçüncüsü sonuçta bu yenilgilerinde bu sefer son yenilgisinde çok yalan söyledi, çok hile yaptı ve en yakınındakiler de bile bir nasıl diyeyim savunulamaz hale getirdi kendi kendisini. Bunun dışında bugüne kadar öyle veya böyle karşısında tevazu eden bir isim yoktu. Bu sefer Özgür Özel değilse de İmamoğlu bu anlamda tevazu eden bir isim olarak ortaya çıktı ve İmamoğlu CHP'liler için çok makbul bir isim değil. Yani CHP kamuoyu ve CHP siyasi eliti açısından makbul bir isim değil. Eğer Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu olsaydı bu kurultayda tahmin edebiliriz ki olay çok başka türlü gelişebilirdi ve orada CHP'yi koruma refleksi Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu'na karşı tutabilirdi. Eğrisi doğrusuna denk geldi. İmamoğlu oyunun içinde ama arkada olarak bir takım tereddütleri barındırıyor olsa bile doğrudan göğüs göğüse çarpışmayı gerektirmeyecek mesafede durduğu için de durabildiği için de bunlara da çok akıl vehmetmek istemiyorum. Yani İmamoğlu bunu çok bilerek çok doğru dozunda yaptı. Özgür Özel bu işi çok iyi yönetti falan. Bunlar eğrisi doğrusuna denk geldi. Herkes tetikte olduğu için herkes bir adım ileri iki adım geri falan bir şeyler yaptı ve ama son tahlilde ya kardeşim tamam yani Kılıçdaroğlu giderse orada işte partinin geleceğinde rol oynama potansiyeli olan birisi var. O da işte bu süreçte CHP'nin içinde kalırsa biraz da CHP'leşirse onu da biraz işte kontrol edebilirsek falan gibi bir duygu oluştu yani. Birçok böyle faktör var. Ama bütün bu faktörlerin içinde tabii en tayin edici olanı Kılıçdaroğlu'nun sahiden olağanüstü beceriksiz bir adam olması yatıyor. Ama bunların içinde böyle ideolojik efendim böyle Türkiye'nin geleceğine dair stratejik hesap farklılıkları vesaireler falan yok ya. Yani öyle şimdiden başladı birileri Özgür Özel aslında şunları temsil ediyor. İşte eczacı olduğu için eczacılar aslında şöyledir de. Ya kardeşim boş ver bu masalları anlatmayı. Özgür Özel'i bile temsil etmiyor. Yani herhangi bir şeyi temsil etmiyor. Hiçbir şey Türkiye'nin siyasetinde herhangi bir CHP herhangi bir şeyi temsil etmiyor ki Özgür Özel bir şeyleri temsil etsin yani. Bunlar masal. Önceden bilmemiz gerekiyor ki, anlamamız gerekiyor ki artık yani bizim siyasetimiz ölü bir mekanizmadır. Yani böyle elektroşoklarla falan arada bir takım hayati belirtileri gösteriyor. Ama bizim sırtımızda bir kamburdur yani. Bu Türkiye'nin problemi, CHP'nin problemi, AKP'nin problemi falan değil. AKP Türkiye'nin problemi değil. Türkiye'nin problemi olan Türkiye'nin siyasi kurumu. Bu kurumun yapısal özellikleri yani. Böyle işte oturmuş birileri kendi aralarında ama işte bütün bunlar Türk halkının da işte şusundan kaynaklanıyor falan filan gibi bir takım geyiklerle bir tahliller yapıyorlar. Derin derin CHP kurumunda.
Şeye benzetiliyor 72'deki Ecevit'in çıkışına, önce İnönü'ye karşı genel sekreterlik mücadelesi, arkasından da kongrede İnönü'nün gitmesinden sonra genel başkan seçilmesine bir atıfta bulunarak Özgür Özel de işte bir Karaoğlan misali, Ecevit misali geniş halk kitlelerini arkasından getirebilir mi? İşte onun bir örneği şimdi yaşandı, bir arkası da gelir mi gibi bir takım karşılaştırmalar, değerlendirmeler var. Ama bunlar erken gibi gözüküyor daha.
Yani erken ama yani bunlar üzerine konuşulabilir. Şimdi o dönemin Türkiye'nin şartları nelerdi? Yani çok bariz bir biçimde içinde yaşarken de biliyorduk ki bugün geriye dönüp baktığımız zaman da o döneme dair Türkiye fotoğrafını çekerken çok geniş bir mutabakat sağlayabiliriz. Yani işte hani çok şematize edecek olursak bir sağ-sol gerilimi var idi. Neydi bu sağ-sol gerilimi? Yani Türkiye'nin geleneksel değerlerine bağlı olduğu iddia edilen kesimlerinin batıya entegre olma çabaları, tırnak içinde ben batıya dediğim zaman başkaları bunu kapitalizme diye deşifre ediyor, çabalarına karşı daha tam bağımsızlıkçı ve aslında işte batıdan, tırnak içinde kapitalizmden azade yeni bir arayış içinde olan, dünyanın bu anlamda yeni bir arayışını temsil ediyor olan ideolojik kamplaşmanın içindeydi Türkiye. Ve yani Sovyetler Birliği de işte o yeni arayışın ya başarılı olursa, keşke başarılı olsa diye gözetilen modeliydi yani. Öyle mi?
Bir de Vietnam olayı vardı. Ona olan itiraz sesi, bir işte emperyalizme bir itiraz dalgasını da her yerde güçlendirmişti.
Yani işte Batı, kapitalizm, emperyalizm falan bütün bunlar bir şeydi ve işte Türkiye'nin sağı denen şey buna entegre olmaya, buradan daha yani Türkiye'nin payını yükseltmeye stratejisine sahip idi. Öyle değil mi?
Tabii tabii, evet.
Bu tarafta da daha insani, dürüst, eşit paylaşımcı, dünyada ve ülkede daha eşit paylaşımcı olabilecek bir model hayal edenler var idi ve bu Türkiye'nin geleneksel modern çatışmasının içinde de çarpık bir pozisyona sahip idi. Ama ana hatları itibariyle işte yani tırnak içinde sağa sol diyebileceğimiz bir kamplaşmanın içindeydi Türkiye. Sağın ezeli ve ebedi galibiyeti devam edecekmiş gibi görünen bir yerde, bir dönemde yok kardeşim bu işi böyle kotarmayacağız, baş kaldırıyoruz diyen bir, nasıl diyeyim, hayal idi CHP'nin, Ecevit'in hareketi diyelim.
Ama arkasında bir gençlik hareketi vardı. İşçi Partisi'nin çok güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilmiş olması vardı. 12 Mart'ın getirdiği işte özgürlükleri, hakları gasp etme haline büyük bir itiraz, tepki vardı. Gençlerin, işte Deniz Gezmişler'in haksız yere idamına bir hüzünlü itiraz vardı, ses vardı. Bütün bunlar galiba birleşti arkasında. Bunları harekete geçirebildi Ecevit daha doğrusu.
Bence Ecevit bunları harekete geçirmedi. Onlar Ecevit'i harekete geçirdi ve Ecevit o bayrağı sahiplendi. Yani sonuçta vardı. Bunun temsilcisi yok idi. Ecevit ben oyum
dedi.
Deyip ve bunun adını da koyarak bence son derece beceriksiz, Kılıçdaroğlu kadar beceriksiz bir siyasetçi derecesi. Ama konjonktür bunu gerektirdiği yerde üstüne düşeni cesaretle ve işte metanetle yaptı. Bunun karşılığını da aldı. Yani Türkiye toplumunun öyle zannedildiği gibi bir toplum olmadığı, ezbere hakkında konuşulan toplum gibi bir toplum olmadığı, sadece sokaklarda işte böyle şımarık gençlerin hayalleri olmadığı bir şeylerin filan ortaya çıktı yani. Öyle değil mi? İlk seçim sonucunda ortaya çıktı. Ama Ecevit beceriksiz bir adam olduğu için ve işte böyle kendi hayallerinin sınırları hakkında doğru teşhislerde bulunabilen bir insan olmadığı için bu sermayeyi kediye yükledi yani. Türkiye'nin kaderi orada Ecevit daha basiretli bir adam olsaydı veya CHP daha siyasi parti gibi bir şey olsaydı. Yani bir dernek değil de bir siyasi parti gibi bir şey olsaydı, yani İngiliz İşçi Partisi gibi bir şey olsaydı, Ecevit'i yaptığı hatalardan alıkoyacak mekanizmaları olurdu vesaire. Yani biz de bugün Ecevit'ten bambaşka şekilde söz ediyor olurduk yani. Yani bir Churchill gibi veya işte.
Kanunları, tekniği de büyük çoğunluk, yani en fazla oy alanı kayırmıyor idi. O yüzden ikinci seçimde %41 oy almasına rağmen de gelemedi. Yani o tür teknik şeyler de vardı arkasında, karşısında yer alan, ama dediğin çok doğru. Bunu iyi kullanamadı.
Ya sonuçta %41 dediğin o dönem itibariyle bakıldığında, yani karşısındaki %59 çok parçalı bir şey.
Evet.
Yani o %59 niye tırnak içinde iktidar olabiliyor da %41 olamıyor ki? O çok parçalı bir şeydi. Karşısında Cevit'in karşısında öyle o %41'in karşısına toplayabileceğim %30 yoktu ki. Ama Cevit o şartlarda bile yani o rakipler arasındaki farkları büyüterek, onları birbirinden uzaklaştırarak işte siyasi hamleleri yapmayı becerebilecek bir adam değildi yani. Ama işte karşısında Süleyman Demirel gibi birçok bakımdan, yani benim açımdan, şahsım açısından, yani bütün hayatım karşısında durarak doğru yeri seçmiş olduğum düşüncesine sahip olduğum bir adam Süleyman Demirel. Yani nerede duracağım? Süleyman Demirel'in karşısında duracağım. Tamam. Yani bu kadar kolaydı benim hayatım Süleyman Demirel yaşadığı süre boyunca. Ama sonuçta adam siyaset yapıyordu. Siyaseti biliyordu yani. Ama karşısında böyle işte şair, bilmem, tuhaf bir adamdı Ecevit. Netice itibariyle Türkiye'nin konjonktürü o dönemde bir gerilim barındırıyordu ve bu gerilimin galip olacağı kesin görünen tarafına karşı Ecevit, yo burada bir başka bir şey var hissedip onun tırnak içinde liderliğine talip oldu ve görüldü ki evet orada bir şey varmış. Yani. Türkiye'de bir şey varmış. Onu iyi yönetemedi. Şimdi paralellik kuruyoruz ya. Bugün Türkiye ve içinde yaşarken gördüğümüz Türkiye muhtemelen ileriden buraya bakıldığında okunacak Türkiye nedir? Şeyi söyleyelim yani, o Türkiye'nin o konjonktürü aynı zamanda dünyanın soğuk savaş konjonktürüydü.
Evet.
Yani dünya soğuk savaşının Türkiye'ye iz düşümüydü. Dünya soğuk savaşından Türkiye'nin iz düşümüne baktığımız zaman aksayan yan neydi? Yani normal şartlarda o sağ sol kapitalist sosyalist geriliminde aslında Türkiye fotoğrafına baktığında kapitalist tarafta olmasını bekleyeceğin tırnak içinde okullu kesimler solda, buna karşılık modernleşme karşıtı kesimler modernleşmeci, batıya entegreci sağ kesimdeydi. Yani gelenekselci kesimler, böyle bir Türkiye'nin kendi şeyinden kaynaklanan paradoksu vardı. Ama onun dışında dünya konjonktürünün Türkiye'ye iz düşümü var idi ve orada pekala Türkiye'de ciddi bir sol muhalefet üretilebilir olduğunun deliliydi Ecevit'in yaptığı iş. Onu yönetemedi. Şimdi geldiğimiz noktada dünyanın konjonktürü belli. Yani işte bir tarafta böyle sol kılık değiştirmiş. Yani bugün de sol diye bir şeyden söz ediyorlar. Ama sol dediğimiz ne? Kültürel sol. Woke kültürü. Yani kimlerin elinde kalmış? İşçilerin, ezilmişlerin falan elinde kalmamış, elitlerin elinde kalmış. İşte böyle hayvan hakları, eşcinsel hakları, bunları önemsizleştirerek söylemiyorum ama yani işçilerin, ezilmişlerin, Filistinlilerin falan yanında değil yani. Yani Filistinliler telef edilebilirler ama yeter ki işte iklim falan gibi dertleri olan bir Türkiye'de de bunun izdüşümünü görüyoruz. Yani sonuçta bugün kendisini sol diyenlerin, yani Ruşen falan hariç, yani bunlar hala nasıl olduğunu bilmediğim bir biçimde her şeye sahip çıkmayı becerebiliyorlar ama yani o kendisine sol diyenler işte sokak hayvanlarının, derelerin, ormanların filan hakkını müdafaa ederken son derece cevvaller ama yani Kürtlerin hakkını, Alevilerin hakkını, eşcinseller belki bilmem ama yani onun dışında ezilmişlerin hakkını müdafaa ederken onları görmüyoruz yani. O cevvaliyeti görmüyoruz en azından. Dolayısıyla böyle bir woke kültür olarak bir sol var. Bir de yani kardeşim ya bir dakika, biz canımız burnumuzda karnımızı zor doyuruyoruz diyenlerin arkasından gittiği, yani işte Trump'lar, Erdoğan'lar, şunlar bunlar var yani, bir kapatın kapıları, şurada bir göçmenlerin hakkından gelelim, mallarına oturalım, biraz kursağımızdan bir şeyler geçsin diyen yığınlar var kabaca baktığımızda. Bunun Türkiye'deki iz düşümünün içinde böyle bir hareket gerçekleşti. Mesele şu, bunların herhangi birisine dair bu kurultay öncesinde, kurultay sırasında ve sonrasında Kılıçdaroğlu nerede duruyordu, Özel nerede duruyor konusunda herhangi bir şey var mı? Yok. Ha, yani Ecevit'in durumunda bu çok netti, belliydi yani. Bunu ben bu partiyi şuradan alacağım, şuraya doğru çekeceğim demiş ve partiye rağmen bunu
götürmüş,
partinin tapusunu elinde bulunduranlara rağmen bunu yapmış bir Ecevit vardı.
Ve partiden
Şimdi,
çok da direnç vardı. Yani milletvekillerinin 1/3'ü karşısındaydı. Başka partilerde de yer aldılar. Buna rağmen başarılmıştı o dönemde.
Şimdi tablo böyle değil yani. Şimdi böyle biz burada değişim lafları duyduruyoruz başından itibaren. Değişmesi istenen şey ne? Yani çok kabaca işte partinin en baştaki kodlarına dönmesi filan gibi laflar dolanıyor. Öyle olmadı. Yani evet. Sezgin Tanrıkulu yine şeyin listesinde yer aldı. Özel'in listesinde yer aldı. Özel yine konuşmasında Kavala, Demirtaş lafları etti. Ve bunlar muhtemelen o CHP'nin Kemalist, Atatürkçü vesaire filan tabanını da işte kadrolarını da eşit derecede rahatsız etti. Yani bu anlamda Kılıçdaroğlu'ndan daha farklı bir ajandası olduğuna dair Özgür Özel'in bir işaret yok. Eğer var, bir işaret arayacak olursak muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun gittiği söylenen yol, ki yani bütün bunlar hikaye bana kalırsa da gittiği söylenen yolda daha ileri gidecek Özgür Özel. Öyle görünüyor yani. Yani en azından İmamoğlu'nun kendi siyasi background'u ve bundan sonrasına yönelik işaretlerine baktığımız zaman İmamoğlu en azından o anlamda Kılıçdaroğlu'nu yetersiz bulan bir adam yani. Daha geniş açılımlar, daha geniş kitlelere açılımlar filan peşinde. Çünkü başka türlü İstanbul'u kazanamayacak.
Tabii yani seçimi kazanmak için ittifakı genişletmesi, toplumun değişik kesimlerinden, farklı kesimlerinden oy alması lazım. Onun için de olabildiğince açılması gerekiyor.
Yani böyle hani Kürtlerle dövüşecek, işte böyle filan eski CHP'ye döndürecek laikçi filan falan bir CHP beklememiz için herhangi bir gerekçe görünmüyor. Böyle bir şey, böyle bir işaret vermekten özellikle kaçınıldı yani bu kurultay sırasında. Öyle değil mi?
Evet, tam tersi hani İyi Parti'nin gidişine dur diyebilecek bir hassasiyet de gösterildi yani. Açıktan bir şey söylenmese de aman gitmesin dur beraber olalım titizliği vardı kongre boyunca.
Dolayısıyla yani evet 70'lerin Ecevit'inin dönemi ile birçok paralellik var. Türkiye yeniden bir defa daha böyle bir ölüm kalım savaşının ortasında kalmış durumda, ikiye bölünmüş ve muazzam bir toplumsal gerilimin içinde ve bu toplumsal gerilimin içinde ama bize Ecevit çok da toplum tarafından kabul edilecekmiş gibi görünmeyen ve Türkiye'de çok da ciddi kökleri de olmayan bir şeyi paketledi, sattı ve bunun müşterisinin olduğunu gördük. Mal kötü olduğu için bir süre sonra, yani kötü imal edilmiş olduğu için bir süre sonra o mide bozdu ama sonuçta bunun müşterisi varmıştı. Şimdi Türkiye'de de bir şeylerin müşterisi var ve bu müşterisi olan şeye talip ama bunun adını çok güzel, çok böyle Ecevit kadar keskin olarak koymamış olan bir hareket şu anda CHP'nin içinde. CHP'yi dönüştürecek, dönüştürme potansiyeli taşıyan bir hareket. Burada şimdi göreceğimiz şey Özel'in bunun hakkında ne kadar gelebileceği. Benim açımdan esas soru bu ve böyle baktığımız zaman yakın bir gelecekte bir mahalli seçim olması Özgür Özel için dezavantaj değil avantaj diye düşünüyorum.
Ecevit'in de avantajı oydu zaten. Hemen genel başkan oldu. Arkasından seçimler, genel seçimler yapıldı. O rüzgarla oraya götürdü. Burada Özgür Özel ile İmamoğlu ikilisinin önünü açabilecek şey bu seçimleri nasıl ele alacakları, yöneteceklerine bağlı. Ama burada Ecevit'in o arkasında var olan potansiyel biraz örgütlüydü kendi içlerinde. Şimdi toplumun çok örgütsüzmüş gibi göründüğü bir dönemdeyiz. Ve aslında bir enerji, bir potansiyel var. Ama bunu hangi dinamikler üzerinden, hangi parametrelerle harekete geçireceği ya da bunu harekete geçirip geçirmeyeceği konusunda bir ön hazırlığın olup olmadığını dahi bize duyurmayan bir yeni yönetim var CHP'de. Neyi nasıl becerecek bunu göreceğiz herhalde önümüzdeki zamanda.
Şimdi örgüt teorisi ana hatları itibariyle örgütü oluşturan unsurların birbirleriyle iletişim mekanizmalarının teorisine ibarettir. Yani Böyle sendikalar, partiler, dernekler filan diye bir takım örgütler var. Böyle hani bürokratik, Weberyen örgütler ve işte örgüt müdür diye bakılıyor. Pratikte söz temsili insan bedeni örgütlüdür ve bu örgütlülük öyle Weberyen bir örgütlülük değildir. Toplum bugün iddia ediyorum ki 70'lerdekine kıyasla çok daha örgütlü. Öyle kerameti kendinden menkul sendikalar, siyasi partiler, o dönemin medyası vesaire filan falan gibi şeyler bugün yok. Ama bu toplumun daha az örgütlü olduğu manasına gelmiyor. Hiç şüphem yok ki ben böyle söylediğim zaman bütün tırnak içinde solcuların tüyleri diken diken olur. Çünkü örgütlülük, örgütlenme dedikleri şey ancak onlar yaparlarsa ha şimdi örgütlü oldu diyebilecekleri bir şey. Kendiliğinden örgütlenmeye saygıları yok yani. Halbuki biz Gezi'de gördük ki kendiliğinden örgütlenme bütün örgütlülük, bütün örgütlenmiş örgütlerden çok daha güçlü bir şeydir. Bugün Türkiye daha önce hiç olmadığı kadar örgütlü. Çünkü dünya öyle yani. 70'lerde Türkiye düşünüldüğünden daha örgütlüydü. Yani öyle sendikalar mendikalar dışında da daha örgütlüydü. Ve işte o örgütlülüğün sonucu olarak işte İnönü gidip Ecevit gelince daha önce CHP'ye oy vermemek için şu bahaneleri olanlar ha tamam şimdi bu bahanelerden kurtulduk deme fırsatını buldular. CHP'ye oy verdiler vesaire. Yani öyle tasnif edildiği gibi tasnif edilebilir olmadığı Türkiye'nin ortaya çıkmıştı. Ama dediğim gibi bu değerlendirilememişti. Şimdi de Türkiye tasvip edildiği gibi Türkiye değil. Bunu siz de senedir söyleyip duruyorum. Yani böyle orada milliyetçiler, burada muhafazakarlar, şurada batıcılar, burada antemperestler falan. Böyle bir şey yok yani. Herkes belli ölçüde antemperest, herkes belli ölçüde batıcı, herkes belli ölçüde batı karşıtı. Herkes de bütün bunların hepsi birden var. Hepimizde var yani bütün bunlar. Ama işte çoktan seçmeli bir şey önümüze düştüğünde yani şunun şusu var, bunun busu var, ha şuna rıza göstereyim filan diyoruz. Şimdi önümüzde
29 Ekim kutlamalarında mesela pek çok farklı kesimler yan yana gelip birlikte bir kutlama yapabildiler. Filistin meselesinde gene çok farklı gruplar yan yana gelebiliyorlar.
yani sonuçta en yan yana duranlar karşı karşıya geliyorlar her bu tür olayda. Yani polis gidip de işte incirlik önde gösteri yapanlara biber gazı sıkıyor falan filan yani değil mi? Yani şimdi Filistinli duygudaşlık yapmasını beklediğin kesimler ya bir dakika işte hani ama İsrail'de şöyle küserse filan kaygısıyla malüller. Bir yanda retorik bir yanda tutum olarak filan falan baktığın zaman Türkiye o kadar dünya boş ver dünyayı Türkiye herhangi bir insan o kadar kolaylıkla tasdik edebilir bir şey değil. Dolayısıyla şimdi tamamen bir düşünce deneyi olarak yani böyle olacak diye söylemiyorum yani. Bir tahminde bulunmuyorum. Sadece bir düşünce deneyi olarak. Şimdi herkes CHP'deki değişime, Kılıçdaroğlu'nun gidişine karşı bir pozisyon olacak. Yani Erdoğan'dan İyi Partisi'ne herkes bir pozisyon alacak. Herkesin aldığı pozisyona göre diğer herkes yeniden pozisyon almak zorunda kalacak. Kabaca şöyle misal vereyim. Tekrar söylüyorum bu bir düşünce deneyi olarak. İyi Parti şimdi yok kardeşim bizim artık CHP ile asla ve kata ittifak yapmamız mümkün değil. Gerekiyorsa hiç belediye almayabiliriz ama kendi boyumuzun ölçüsü alacağız filan deyip CHP karşısındaki yeni Özgür Özel CHP'si karşısındaki tutumunu keskinleştiren bir tavır alsa bugünden itibaren işte Mart'a kadar CHP karşıtı dozu yükselse ya. Yani. Böyle hani ama siz orada şunu yapmıştınız da biz burada bunu yapmıştık ya bize haksızlık yapıldı da filan gibi geyiklerle değil. CHP'nin temsil ettiği düşünülen ya da CHP tabanı olarak düşünülen kesimlerin değerlerine karşı başka değerler, kendisinin temsil ettiği değerler itibariyle filan anlatabiliyor muyum? Böyle bir pozisyon alsa bu CHP'yi küçültmeyebilir, büyütebilir yani. Ve daha önemlisi olay şimdi İyi Parti'nin öyle bir pozisyon aldığı, daha tırnak içinde milliyetçi bir pozisyon aldığı durumda mesela MHP'de bir hareketlenme kaçınılmaz olarak olacaktır. Bu durumda yani dün İyi Parti'ye oy vermiş. Bu hani genel olarak kodlanırken İyi Partili, CHP'li, AKP'li diye kodlanıyor ya. Olay öyle öyle değil yani. Dün İyi Parti'ye oy vermiş birileri yarın CHP'ye oy verebilir. Bu durumda İyi Parti'nin pozisyonunda kayma dün MHP'ye oy vermiş birilerini gözünde İyi Parti'yi daha makbul hale getirir. Bu durumda dün AKP'ye oy vermiş birileri MHP'nin daha takdire şayan olmasına yol açar. Bir yığın şey kayar yani. Toplumsal kesimler diyelim kayarlar ve çok bambaşka, işte 73'tekine benzer, beklenmedik bir seçim sonucu öngörülemez yani. Geçmiş verilere yaslandığını da öngöremeyeceğim bir seçim sonucu çıkabilir Mart'ta. Bu anlamda Özgür Özel'in ve ekibinin böyle yakında bir seçim olması gibi bir avantajı var. Ağızlarına yüzlerine bulaştırmazlarsa, böyle işte bastıkları yere şimdi olduğu gibi böyle çok dikkat ederek yumuşak yumuşak basmayı sürdürürlerse, bu tablo böyle İyi Parti, bilmem HDP ittifakı filan falan gerektirmeyebilir. Ana
Burada
hatları yok.
İmamoğlu'nun galiba şapkası iki şapka gibi oluyor. Bir yandan CHP'nin sanki doğal genel lideri gibi hareket edecek. Öte yandan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. Onu kazanmaya çalışacak. Onu kazanır ise CHP'deki etkisi ve ağırlığı artacak. Değilse CHP'deki ağırlığı da bitmiş olacak, tükenmiş olacak. O açıdan belki çok daha dikkatli hareket etmesi beklenen kişi İmamoğlu, Özgür Özel'den ziyade.
Yani şimdi İmamoğlu bugüne kadarki karnesi itibariyle zaten lüzumundan fazla tedbirli bir adam. Aslında buradan sonra da bu tedbirliliğini sürdüreceğini, daha da hassasiyeti yükselerek sürdüreceğini tahmin edebiliriz. Yani bence bu kadar tedbiri gerektirecek bir durum yok Türkiye'nin konjonktürü itibariyle. Ama yani öyle bir adam, yani yapılabilecek bir şey de yok sonuç itibariyle. Adam o. Bu sonrasına dair, seçimden sonrasına dair akıl yürütmek için çok erken. Çünkü
Evet.
yani şimdi böyle seçime doğru ister istemez birbirine sırtını vermiş olan insanlar seçimden sonra karşı karşıya gelirler. Seçim sandıklar açıldıktan sonra İmamoğlu ile CHP'nin genel merkezi arasındaki ilişkiler şimdiki gibi sürmez. Yani parti meclisine İmamoğlu'nu soktuğu insanlar bile
Başka türlü
şimdi
davranacak.
davrandıkları gibi davranmazlar vesaire. Ama ben hani bu deminki örgütlük meselesinde şeyi söylemeyi unuttum. Ya. Asıl kastım şu yani benim. Deniyor ki kardeşim, CHP'deki kurultay sadece CHP'lileri ilgilendiriyor. Aslında orada geniş bir, ya birileri de böyle diyor yani, geniş bir CHP'ye kayıtsız kitle var. O kitle zaten bunlardan hiç, bunlar oraya hiç ulaşmıyor. Öyle değil işte yani. Toplum öyle değil. Yani ben sana garanti veririm ki AKP genel merkezi kadar yakından izledi AKP'ye oy vermiş olanların Kahire ekseriyeti. Tamamı değil. Ama Kahire ekseriyeti CHP'de ne oluyor olduğunu Erdoğan kadar, Erdoğan
Ben
bütün
kendi mahallemdeki esnaftan gayet iyi biliyorum ki hemen hepsinin şeyinde, bakkal işletenlerinde bile televizyona çıktı ve kongre izliyorlardı. Benim girip çıktığımda da işte bir şekilde tutumunu, tavrını ortaya koyuyordu. Yani o CHP oy vermediği halde çok dikkatli bir şekilde kongreyi izlediklerini görebiliyorum.
İşte ahkam kesenlerimiz şöyle ahkam kesiyor. Yani orada AKP'ye oy verenler var, onların CHP'li hiç işi yok. Yani onlar AKP'liler. Ne demekse o yani. Yani erkekler, kadınlar gibi böyle, onlar erkek kadın tasnifi bile bu kadar esnemiş dünyada. Böyle AKP'liler onlar. Onların CHP'li işleri yok. Burada CHP kendi arasında kendi iş. Öyle değil dünya yani. Her şey herkesi etkiliyor. O anlamda olağanüstü örgütlü bir dünyada yaşıyoruz biz. Ama bu örgütlülük hali yukarıda bir yerlerde birisinin örgütlemesiyle gerçekleşmiş olmadığı için bu aydınlanma aklıyla malul insanlara örgütsüzmüş gibi görünüyor yani. Çünkü onlar için ancak kendileri yaparlarsa bir şey var. Kendiliğinden olan şeyler. Halbuki hayat kendiliğinden oluyor yani.
Peki bu kendiliğinden olan örgütlenme ile CHP'nin yeni yönetimi ve İmamoğlu nasıl buluşacak?
Yani işte sonuçta burada ihtiyacımız şu yani bizim. Seçimi almak, seçimi kazanmak ötesinde Türkiye'yi bir yerden bir yere taşımak iddiası olsa ve bu iddia çerçevesinde tırnak içinde belli bir düşünce duygu kompozisyonunun bayraktarlığını yapma ihtiyacı olsa, var böyle bir ihtiyaç, bu ihtiyacın bayraktarlığı yapılmaya kalkılsa buradan sonuç alınabilir. Türkiye'nin önü açılabilir. Onu hissediyor muyum şimdi şu kadroda? Hissetmiyorum. Tanıdıklarım kadarıyla bu kadrodakilerin potansiyelleri var mı böyle bir şey? Yok. Niyetleri var mı? Yok. Ama yani zaman nereye doğru bu insanları sürecek, onları bilmiyorum yani. Toplumda böyle bir ihtiyaç var mı? Ben sokakta
Görüyoruz.
yürürken görüyoruz. Yani şimdi kardeşim, tamam, sen olarak, ben olarak kavgasız gürültüsüz yaşamanın bir yolunu bulalım şeyi hakim yani toplumda. Yani daha böyle mutedil bir hikayeye ihtiyaç var. Daha çoğulcu, çok kullanılan tabiriyle, daha çoğulcu bir toplumun gerçekleşmesi için yapılması gereken şeylerin toplum tarafından satın alınma ihtimali çok yüksek görünüyor. Ama bu kadro bu hikayelendirebilir mi diye sorarsam ben bunu çok mümkün görmüyorum. Sadece kadronun yetersizliğiyle alakalı bir şey değil bu. Deminden en baştan beri konuştuğumuz o siyaset grubuyla toplum arasında ki bağlantısızlıktan kaynaklanıyor. Yoksa toplum bunu zorlayabilecek mekanizmalara sahip olsa zaten kaçınılmaz olarak orada Özgür Özel diye sen olsan ben olsam kim olsa zaten kaçınılmaz olarak buna cevap verecek hikayeyi üretmek zorunda kalırız. Ama seçim sonrası eğer bir de seçim zaferi çıkarsa buradan tahmin ediyorum ki bugünkü mekanizmayla tamam biz şimdi burada siyasi elitler olarak oh ne güzel bak zaferi de kazandık, meşruiyet de kazandık. Şimdi bunun keyfini sürelim bakalım ne mağlanalım hikayesi başlayacaktır. Ama seçime kadar böyle bir lüksleri yok. Dolayısıyla başka bir Türkiye'de yaşayacağız. Yani Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı yaşayacak olduğumuz Türkiye'den başka bir Türkiye'de yaşayacağız. Bu kaçınılmaz. Yani Türkiye çünkü işte tekrar vurguluyorum çok örgütlü bir toplum. Bütün toplumlar gibi. Eskisiyle kıyaslanmayacak kadar. Herkes herkese karşı yeniden pozisyon almak zorunda bugünden itibaren. Görünen o ki itidal içinde davranacaklar, çok hassas davranacaklar vesaire. Bu arada da tabii biz mevcut belediye başkanları ve işte yeni belediye başkan adaylıkları vesaire konusunda ciddi tartışmalar yaşayacağız. Ama ana hatları itibariyle eğer CHP'de böyle bir değişim gerçekleşmeseydi seçime katılım oranı ne olacak idiyse şimdi muhtemelen onun en az 10 puan üstünde gerçekleşecektir seçime katılım oranı.
Yani bir moral buldu seçmen, CHP'ye özellikle oy veren, muhalefete oy veren seçmen bir hareketleniyor buradan. Bir şey umuyor en azından. Bir şey değişecek gibi bir duyguyla hareket ediyor gibi geliyor bana da.
Bir bahanesi oldu. Evet. Yani düne kadar olmayan, yani düne kadar, yani evet şimdi benim herhangi bir değerim itibariyle bakıldığında kendime değer vermeyi sürdürebilecek bir insan olarak hayatımı sürdürmek istiyor isem eğer, yani burada bu CHP'ye onay vermek artık çok zorlaştı benim açımdan diye düşünüyor olanlar için tabii bir bariyer ortadan kalktı yani. Benim açımdan gördüğüm tablo bu. Bunun konjonktür olarak CHP'ye getirdiği avantajın dışında bambaşka bir avantajı daha var. Yani olağanüstü beceriksiz, başarısız bir iktidar var. Hani demin Türkiye'nin şöyle bir hikayeye ihtiyacı var filan dedim ya, daha teknik bir hikaye olarak şuna ihtiyacı var. Yani şimdi birileri bize Erdoğan şeytan, Erdoğan zaten başından beri İslami bir ajandası vardı da işte zaten hilafet getirmek istiyor da Cumhuriyet düşmanı da filan geyiklerinin yerine kardeşim bak bu Erdoğan'ın kurduğu sistem yani bu tek adam rejimi Türkiye'nin burnunu boka batırdı. Burada ideolojik değil yani. Yani teknik idare yapısı itibariyle siyasetin ya da devletin örgütlenmesi itibariyle bir kusur var. Ve bunun için Erdoğan cezalandırılmalı. Bak bunu yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız yarın öbür gün bu sistem sizi giderek paryalaştıracak. Ve işte Kuzey Kore haline geleceksiniz yani. Geleceğiz. Gibi bir hikaye bile bu yazılsa bile yani doğrudan Erdoğan ideolojisiyle şu süre değil de yapıp ettikleriyle Erdoğan'ı yargılayan bir şey geliştirilse bile bu seçimde bunun zemini var mı? Var yani. Bunu herkes birinci elden görüyor. Yaşıyor yani. Hepimiz yaşıyoruz. Öyle değil mi? Yani sonuçta Türkiye iktisadi olarak olağanüstü zor şartlardan geçiyor. Bunun dışında dış politikasından orasından burasına patlayan yargı skandallarına işte her şeye yani kara para aklamasına vesaireye kadar her yerinden kokuşmuş olduğu 90'lardaki gibi Türkiye'de yaşıyor olduğumuz görünüyor ve bunu Erdoğan'ın kurduğu rejimle Erdoğan'ın ideolojisiyle, İslamcılığıyla şunla bunla değil. Kurduğu düzenle eşleyip buna karşı bu seçimde, mahalli seçimde tavrınızı göstermezseniz çok kötü başımız derde girecek. Duygusu eğer pompalanabilirse Erdoğan'ın ve mevcut durumu cezalandırmak isteyen seçmen için çok ciddi şartlar, imkanlar ortaya çıkabilir. Ve bu dediğim gibi bütün şeyleri kaydırır. Yani heyelanlara yol açar yani toplumda. Onun sonucundan bir şey çıkma ihtimali var. Böyle yapılabilir mi? Yapılacak mı? Bunun işaretlerini görmüyorum, bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz yani İmamoğlu'nun bugüne kadarki yapıp ettiklerinden böyle Erdoğan ideolojisiyle filan bir alıp veremediği olmayan bir adam intiba verir. Yani ben senden daha iyi Yasin okurum filan diyen bir adam netice itibariyle. Dolayısıyla belki bir ihtimal hani CHP politikalarını vesaire ne kadar etkileyecektir. O bilmiyorum onun ama Özgür Özel böyle bir yola doğru gidebilir. Bunları başarabilecek bir adam intiba bırakmıyor bende. Yani o böyle belagat şehveti vesaire filan falan Ecevit'ten de kötü bir şey intiba bırakıyor. Ama yani belli de olmaz bunlar.
Belki de Ecevit gibi hitabet gerektirmeyecek bir dönemden geçiyoruz da olabilir. İnsanlar o kadar belagatlı insanlar da aramıyordur. Başka şeylerin peşine de
Hayır,
gidebilirdi.
hayır. Zaten aramıyor bence.
Evet.
Sorun, o zaman da aramıyordu bence. Ama böyle işte o belagat şehvetiyle aman ben ne laflar ettim falan diye Ecevit kendi kendisinde bir şey görüyordu. Şimdi bu Özgür Özel'de de ben onu hissediyorum ya böyle. Ya halbuki bize belagat lazım değil. Yani bize son derece sade bir biçimde bugünkü yaşadığımız açmazların aha işte şu tercihler yüzünden ortaya çıktığını böyle çok şatafatlı laflar falan etmeden bunlar söylenebilir yani. Bunları böyle kürsüye çıkmadan önce çalışma gerektiriyor, bir akıl gerektiriyor, bir şey gerektiriyor. Yani o kürsüdeki adrenalinle aşık bir adam intiba bırakıyor Özgür Özel bende. Bilmiyorum yani yanılıyor olabilirim ya da Adana bundan sonra diye, yani şimdiye kadarki şartları adamın artık geçerli değil. Bugün başka bir durumda. Dolayısıyla belki de taşlanan baş akıllanır belki. Onu da bilmiyoruz yani.
Olabilir. Şimdi aslında bu kurultay başka bir şeyi de gösterdi. Yani İmamoğlu'nun tercihini. İmamoğlu CHP genel başkanlarını tercih etmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tercih etti. Burada şu akla geliyor. Bir İBB CHP'den daha manalı, daha anlamlı bir koltuk orayı istiyor. İki, Cumhurbaşkanlığını hedeflediği için Cumhurbaşkanlığına giden yol CHP koltuğundan değil İBB koltuğundan geçiyor gibi de bir noktaya götürüyor insanı.
Evet, böyle uzaktan şematik olarak, haklı olarak böyle bakmak durumundayız. Böyle bakıldığında böyle görünüyor tabii. Sen söylediğin gibi görünüyor. Ben şöyle görüyorum. Aslında o Kılıçdaroğlu'na gidemezsin bize sormadan bir yere falan diyenler var ya
Evet.
videoda. Şimdi İmamoğlu'nun etrafında da öyle adamlar var ve onlar ne Cumhurbaşkanlığı ne CHP Genel Başkanlığı kardeşim burada oturacaksın bizim teknelerimiz buradan dönüyor diyorlar ve onlar kontrol ediyorlar İmamoğlu'nu diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani İBB'de İmamoğlu'nun olmasından nemalanıyor olanlar açısından İmamoğlu'nun İBB'de kalması gerektiği için durum böyle oldu diye düşünüyorum. Bir tarafında da işi bu var. Bir tarafında bunu meşrulaştırırken İmamoğlu'nun da eldeki bir kuş daha kuştur, daldaki iki baykuştan hesabı yaptığını düşünüyorum. Bu yanlış bir hesap. Yani İmamoğlu için yanlış, İBB için yanlış, CHP için yanlış, Türkiye için yanlış benim açımdan. Yani Türkiye o kadar kabız ve kısır bir ülke ki çok uzun süredir bu siyaset düzeni öyle bir düzen ki buradan bir şey çıkmıyor. Çıkan öğütülüyor yani. Nadiren çıkmış bir şey olarak İmamoğlu Türkiye'yi buradan çıkarabilecek bir şey olarak temayüz etti. Bunun kendisine çok bir şeyler olduğundan değil, çok önemli kıymetler olduğundan değil. Yani muadilleriyle mukayese edildi. Yani Türkiye işte 1970'lerde Malta'ya yeniliyordu ama işte Cemil Turan futbol ilahiyetine Türkiye'de şey görüyordu yani itibar görüyordu. Yani ama Malta'ya yeniliyorduk Cemil'in oynadığı maçta yani. Sonuçta Cemil'de bir şey yoktu ama muadilleriyle mukayese edildiğinde Fenerbahçe'yi şampiyon yapıyordu. İmamoğlu'nun durumunda böyle olduğunu düşünüyorum. Çok matah bir şey olduğunu düşünüyorum ama yani işte onda bir konjonktürel bir şey temerküz etti. Bunu Türkiye'nin menfaatine kullanmış olsaydı kendisinin de bambaşka bir kariyeri olurdu diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde hamleyi yapmış olsaydı Türkiye'nin kaderi değişecekti ve bu İmamoğlu'na bambaşka bir kariyer bahşedecekti diye düşünüyorum. Ve bunu söylerken de tekrar söylüyorum. İmamoğlu'ndan çok haz eden bir insan olarak falan filan konuşmuyorum. Yani nötr, uzaktan bakan bir futbol sever seyirci olarak söylüyorum. Yani Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı olarak Cemil Turan değerlendirmeyeyim. Yani bir olabildiği kadar objektif ve futbol sever birisi gibi konuşmaya çalışıyorum, düşünmeye çalışıyorum yani. Burada da İmamoğlu'nun böyle bir durumu vardı. Ben İmamoğlu'nun bu seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabileceğine ihtimal vermiyorum. Kılıçdaroğlu eğer bu kurultayı alsaydı İmamoğlu bu seçimi alamazdı diye düşünüyorum. Şimdi seçime aday olabilirse eğer, yani bir yargı darbesine maruz kalmazsa, ki o da ihtimal dahilindedir. Neden ihtimal dahilindedir? Onu da söyleyeyim şimdi. Böyle tuhaf tuhaf hesaplar yapılıyor. Ya şimdi eğer İmamoğlu'na bir yargı darbesi yapılırsa, bu tamam şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP'nin almasını sağlayabilir, ama işte uzun vadede İmamoğlu şöyle bir efsane, ya kardeşim kimsenin uzun vadesi yok. Yani bak, yani bu adamlar bugünü kurtarmaya çalışıyorlar. Yani şimdi şu Mart'ta İstanbul'u alırsak, oradan da şu filan şu projeleri gerçekleştirip şu kadar milyar, bunlar yapılıyor. Bu hesaplar yapılıyor. Öyle uzun vadede ne olur diye hesap yapılsa bir kimse Tayyip Erdoğan'ın içeri atmazdı. Yani olaylar böyle gelişmiyor yani. Dolayısıyla bunun ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Yani İmamoğlu'na yargı darbesi yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ama diyelim ki yargı darbesi yapılmazsa, bu konjonktürde devam edecek olursa, İmamoğlu'nun böyle İyi Parti veya HDP'le kurumsal bir ittifaka ihtiyaç duymadan seçimi alabilir olduğunu düşünüyorum yani.
Evet, şansı
Ama
de bu kurultayda genel başkan değişmiş olmasın.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almış bir İmamoğlu'nun Türkiye'nin geleceğinde bir yeri olma ihtimali düne göre daha az bana kalırsa. Yani bunu açıklayamam. Şimdi bunu, ya bu olur mu canım, öyle şey denebilecek bir şey. O kadar, öyle değişir ki Türkiye'de şartlar. Onları tarif etmek çok zor yani.
Evet.
Yani İmamoğlu'nun sikletinde öyle bir izafi gerileme olur. Oyun İmamoğlu'nun giremeyeceği şekilde öyle değiştirilir ki, yani bir sonraki seçim başkanlık seçimi olmaktan çıkabilir filan. Yani çok her şeyin alt üst oluyor olduğu bir dönemde böyle uzun vadeli hesaplar yapmayı çok doğru bulmuyorum işte açıkçası.
Zaten
Ama
öngörülemez. Yerel seçimleri bakmadan, onu geçirmeden, yaşamadan ne olacağını öngörmek çok zor.
çok taşlar yerinden oynayacak yani. Ama hani şimdi bu atmosfer beslenerek, büyütülerek gidilebilirse Mart'a, AKP için ağır bir yenilgi şaşırtıcı olmaz yani. İşin normali, bütün her şey dışarıda kalmak kaydıyla bakacak olsaydık eğer, yani bu ideoloji vesaire etrafına içerikleri boşaltıp tamamen rakamlar itibariyle bakacak olsaydık eğer, teknik olarak bakıldığında olay şöyle gerçekleşir. Son genel seçimde bu performansı sergilemiş ve tek başına iktidar olmuş AKP'nin, yani işte genel başkanını da bir defa daha Cumhurbaşkanı seçtirmiş olan AKP'nin mahalli seçimde 10-12 puan zarar görmesi çok anlaşılır. Bu kadar ciddi bir ekonomik kriz olmasa falan bile, yani toplumun bugüne kadar sergiye geldiği davranışlar itibariyle bakıldığında yıpranmış olan. Şimdi olay şöyle gelişiyordu. Anavatan genel seçimi alıyordu, arkasından mahalli seçimi de alıyordu. Neden? Çünkü Anavatan taze bir üründü ve toplum ben Anavatan'ı seçtim ve şimdi arkasında duruyorum deme ihtiyacı hissediyordu. Anavatan bayatladığı zaman olay nasıl oluyordu? Anavatan bir yığın katakülleyle devlet imkanlarını kullanarak genel seçimi kazanıyordu. Tamam, ben sana şimdi istikrar tırnak içinde vesaire sebeple bu iktidarı bir defa daha verdim diyen toplum, şimdi böyle bunları şematize etmek için böyle toplum falan şöyle, hani izleyenler bağışlasın. Mahalli seçimde ne yapıyordu? 15 puan iskonto yapıyordu. Yani senin ömrünün sonu geldi. Ağır ağır çantanı hazırla diyor idi yani. Bu hep böyle oldu.
Bu şeyde de öyle oldu. AK Parti ilk geldiğinde 2002 seçimlerinden sonraki 2004 yerel seçimlerinde daha yüksek oy aldı. Sonra düşmeye başladı yerel seçim oyları.
Ve bu şimdi böyle ölmekte olan bir iktidar olarak ağır şekilde cezalandırılması zaten teknik olarak beklenecek bir şeydi. Yani bunun üzerine işte bu dış politika, bu ekonomik sıkıntı ve vesaire vesaire geldi. Dolayısıyla zaten bu seçimde AKP'nin ciddi bir hasar görmesi beklenen bir şeydi. Ve bir taraftan tırtıklayanlar, yani bunu görüp de hissedip de bunu tırtıklayanlar da var. Yani işte yeniden refahından bilmem MHP'sine kadar bunu tırtıklamaya başlayanlar var. Bu tırtıklamalar çok boyutluluk kazanabilir şu önümüzdeki dönemde ve AKP buradan çok büyük bir hezimetle, bu seçimden çok büyük bir hezimetle çıkabilir. Ama işte burada sıkıntımız siyasetin toplumla arasındaki muazzam hava yastığı. Yani bunu hissedebilecek bir aktörler göreceğiz yani. Ya da nasıl hissedecekler, bunu göreceğiz.
Tamam diyelim. Burada bitirelim istersen.
Hay hay.
Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. CHP kurultayını ele aldığımız bu özel haftaya bakışla programımızı sona erdiriyoruz. Desteğiniz, ilginiz, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.